Ayrım 4.
İnsan hayatın üstesinden gelinemeyen acı olayları bir yazgı olarak kabul etme ötesinde ne yapılabilir ki? Dünyadan gelip geçiş serüvenimiz her an elektronik zıplar değişkenliğindeki trilyonlarca faktörün çizdiği garip bir harita üstünde yaklaşıyor kendi akşamını. André Malraux, onca güneşli yapıtın doruğundan Fransa Kültür Bakanlığı'na döslendiği sırada iki yetişkin oğlunu birden yitirmişti bir araba kazasında. Ya her biri en az 10 baskı yapmış 500 cildin sahibi George Simon? Fotoğrafları dergi kapaklarında yayınlanan gencecik kızı, sanki kendisine de babasına da acının sonsuzunu tattırma misyonunu yüklenmişçesine göğsüne dayadığı namlunun tetiğini çekiverdi. Küllerini Simon'un bahçesindeki bir ağacın üstüne döktüler. Simon vasiyet etmişti. Benim de küllerimi aynı ağacın üstüne dökün. Şimdi her ikisinin de külleri aynı ağacın esintileri içinde. Recai Zade Ekrem'i de vurdu aynı yıldırım, Hüseyin Cahid'i de vurdu. Kim bilmez ki, ateş düştüğü yeri yakar. Olanak var mıdır acının denizlerinde boğulanları uzaktan avuntu simitleri atmaya? Kimi vurur, nasıl vurur, nereden vurur, ne zaman vurur? Anlama olanağı da yoktur, kestirme olanağı da. Bir iddiaya göre bireysel başarılar ne kadar yüksek düzeylere doğru tırmanırsa, beklenmedik acıların randevularında da öylesine bir keskinleşme olur. O nedenle de şarkın tevekkül edebiyatında her türlü aşamalı isteğin başına yahut sonuna hayırlısıyla koşulunu ekleme geleneği vardır. Bir başka iddiaya göre ise acıların zıpkını insanların başarısını da, gücünü de, yeteneğini de ayırt etmeden vurur onları. Ne var ki toplumsal bir performans göstermişlerin uğradığı zehirli kasırgalar daha çok çeker dikkati. O nedenle de yıldırımlar daha çok dağ tepelerine düşermiş gibi bir inanca saplanır kişiler. Ateş düştüğü yeri yakar. Bilenler bilir o ateşin ne olduğunu. Cuma anneleri de bilir, cumartesi anneleri de bilir, yüreklerinin ta derinliklerinde görünmez bir tırpanla yitirilmiş sevgilerin zakkumlu anılarından bir türlü kurtulamayanlar da bilir. Sözcüklerin bittiği yere gelindiğinde dünyadan gelip geçiş serüvenimizin kaçınılmaz akşamını anımsamak, bilerek bilmeyerek sırtımızda taşıdığımız çarmıhın bize sunduğu birkaç yudumluk bir tevekkül zemzemi olabilir belki. Şu sırada ABD'nin Irak'a başlattığı saldırıyı bildiriyor ajanslar. Kim bilir kimler kopup gidiyor hayattan. Yüz yıl sonra şimdi yeryüzü serüvenini göğüslemeye uğraşan milyarların ne tattıkları sevinçlerden ne de çektikleri çilelerden bir iz kalacak geriye. Bir büyük boşlukta bozulan büyüyü er geç hepimiz paylaşacağız sonunda. Sönmüş nefeslerimizin ortak ve sonsuz huzuru içinde. 3-9-1996 Bohçanın Dört Ucu. İnsan hayatı için derler ki, ne kadar derleyip toparlamaya çalışsan da dört ucunu bir türlü bir araya getiremediğin bir acayip bohçadır. Neden dört ucu bir araya gelmez ki bu bohçanın? Eskiden kader yahut alın yazısı denir geçilirdi. Şimdi gelişmiş elektronik mikroskoplarla cenin daha ana karnındayken kromozomları üstünde yapılan incelemeler çocuğun doğduktan sonra hangi tür uğraşılarla, hangi tür hastalıklara daha çok eğilimli olacağını dahi koyuyor ortaya. Hatta ne kadar yaşayacağını bile. Bir başka açıdan bakarsanız daha doğmadan önce belirlenmiş bir alın yazısı da diyebilirsiniz buna. Ne var ki sade eksilerimizle doğmuyoruz, artılarımızla da doğuyoruz. Enerji, kulak duyarlılığı, algılama hızı, ses güzelliği falan filan gibi. Artılarımızı iyi değerlendiremediğimiz yahut artılarımızı daha iyi değerlendirecek bir ortam bulamadığımız zaman da eksilerimiz daha ağır basmaya, daha belirgenleşmeye başlıyor. Eskiden insanoğlundaki bu tür denklemlerin bir ölçüde de olsa doğuştan geldiğine inanmazdım. Kişiyi çevresinin biçimlendirdiğine inanırdım. Emily Zola'nın yapıtlarına tutkun olduğum halde, Rugon McQuart ailesinin Doğal ve Toplumsal Tarihi adlı dizisindeki romanlarda karakterlerini kötü tohumdan gelenlerle iyi tohumdan gelenler diye ikiye ayırmış olduğu için kendisini bir anlamda ırkçılığa prim vermiş olmasından ötürü kınardım. Benim inancım insanların eşit doğduğu ve toplumdaki adaletsizlikten ötürü bu eşitliğin bozulduğu idi. Bugün de yine aynı inançtayım. İnsanlar eşit doğarlar. Ancak sağlık ve mesleki eğilimleri açısından eksi ve artılarla doğdukları bilimsel olarak ortaya çıkmaya başladı. Kötü tohumdan gelenler, iyi tohumdan gelenler ayrımına ise hala aklım pek yatmıyor. Ne yaparsan yap, bir türlü dört ucu bir araya gelmeyen o acayip bohça konusunun analizinde daha doğuştan tevarüs edilen kalıtımsal bir doku yapısının, örneğin sinir sistemlerinin de bir rolü olduğu anlaşılıyor. Böyle olunca özellikle ve öncelikle bir meslek sahibi olmanın önemiyle değeri daha çok ağırlık kazanıyor. Doğuştan edinilen artılarla eksiler, kişinin sevdiği bir meslekle bütünleşmesinde en azından daha sağlam bir sigorta için alınıyor. Enerjin yahut yoğunlaşma gücün düşükse bunun yaptığın işe nasıl yansıdığını görüp düzeltebiliyorsun onu. Örneğin ve bohçanın bir ucu iyi kötü yerine gelip konuyor. Bohçanın ikinci ucu aile içi özel hayat ilişkileri. Kişileri birbirine bağlayan çemberle birlikte ortak bir armoni kurmak da zorlaşıyor. Sevgi dozları, davranış farkları, kapasite sorunları, ego çatışmaları, çocukluktan kalma özlemler ve refleksler müzik ortaklığında beklenmedik kakofonilere neden oluyor. Bohçanın ikinci ucu birincisinden daha zor çekilip konuyor yerine. Bohçanın üçüncü ucu, geçen yıllarla birlikte hayat düzeyini geliştirme, çocuklara bir birikim platformu hazırlama falan. Burada da çevreyle olan ilişkiler bazen öylesine aşılması Kaf Dağı'na benzeyen pürüzler yaratıyor ki, o ucu da yerine koyayım derken ya ikinci uç geri kaçıyor ya birinci uçta bir bozulma oluyor. Dördüncü uç sağlık. Aile bireylerinin tümünü birden kapsayacak bir sağlık. Ve o dahi bazen o kadar zor ki. Bohçanın dört ucunu bir araya getirmek için tam birini tutarken öteki kaça, tam ötekini tutayım derken ilki kaça. İki ucu da yan yana tam güvenceyi alıp üçüncüyü de onlarla birleştireyim derken. Bir de bakıyorsun ki zaman dolmuş. Uçlardan biri yine açık kalmış. Ayrıca öteki uçlar da yavaş yavaş bozulup geriye doğru kayma hazırlığında. 11.4.1992 Rüzgar. Rüzgarlarla gelip aylar yıldızlar, rüzgarlarla açılıp gider kimsesiz sandal. Kız göğüsleri rüzgarlarla inip kalkar, rüzgarla titrer sakal. Oynaşır sularda yalıların ışıklı gölgeleri rüzgarla. Rüzgarla uçup gider emek, rüzgarla büyür çocuk. Boncuk boncuk anılar, rüzgarla dağılır toplanır şakalaşırlar. Buyrukların estirdiği rüzgarda bazen ölüme gider canlar, sonra buyruklar da kaybolurlar rüzgarların içinde. Toz koparanların önünde çerçeveleri altında yaldızı ve sert bakışlı büyük boy nice fotoğraf, boş sokaklarda boş bir kese kağıdı gibi parçalana parçalana sağa sola savrulup gitti. Tayfunlarla dalgalara bir gömülüp bir çıkan uzun direkli gemiler, en sıcak sevdaların hangi kıyılarda kaldığını bir türlü kestiremediler. Rüzgarla söner ateş cılızsa, rüzgarla büyür ateş güçlüyse, çöl rüzgarlarının yuttuğu kervanları hiçbir tarihçi yazamadı. Rüzgarlara ben, sen, o, biz, siz, onlar hem kızdı hem kızamadı. Göğsü hafif kıllı ve gömleğinin kopçaları kopuk deli bir sarhoş, elinde salladığı şişeyi dikip ağzına, rüzgarlara karşı sallanarak yürüdü ve düştü. Açık arabalarda saçları rüzgarda savrulan kızlar vardı ki, ekranlarda görünür çokçası. Kaç sobalı mangallı ev kızı yattığı yatağın hırçın uykularla yere kaymış yorganları altında gördü saçlarının açık bir arabada rüzgarla savrulduğunu. Nine olduğu ve dişlerinin döküldüğü yıllarda bile genç kızlığından kalma tek düş bu düştü. Rüzgarda uçar uçurtma, rüzgarda uçar balon. Rüzgarda bir avucun ötekine siper eder de öyle yakarsın sigaranı. Rüzgar meltem meltemdir adaların yaz akşamlarında. Rüzgar sinsi bir hava akımıdır Victoria garında. Rüzgar doğalı bir nefes olur, iyi gelir nazara. Eski büyük köşklerin pancurlarında geceleri ecinli çatırtıları ve ıslıklarıyla dolaşır rüzgar. Rüzgarda bir yerlere varmak ister gibi dalgalanır bayraklar. Rüzgar bacaların dumanlarında. Rüzgar güverte merdivenlerini çıkan eteklikli kızların bacak aralarında. Rüzgar horultulanır karı kocaların yatak odalarında. Rüzgar demir parmaklıklı koğuşların içinde bir af fısıltısıdır. Rüzgar hem bir yaşlılık aksıdır hem bir gençlik raksıdır. Gözleri yumuk, elleri ileride, aranırlar doğmamış bebekler, yazgılarını yazacak rüzgarları. Aranırlar rüzgarlar ölülerden arta kalmış birkaç yırtık kitapla kimseye anlatılmamış anıları. Rüzgarla sallanan ağaç gölgelerinde kayar gider tadılmamış aşklar. Rüzgarla dalga dalga, eğile kalka, geceleri selam verir bulutlara başaklar. Köpük köpük saldırır kayalara deniz rüzgarla. Rüzgarla sıyırtır mandalını balkonda asılı duran çarşaf. Müminler bir inanç rüzgarıyla rükûa varırlar Kabe'ye doğru saf saf. Kedi kendi rüzgarıyla tutar sıçanı. Bir borsa rüzgarıyla birbirine karışır dolar yatırımları ve mısır koçanı. Kıyıdan esen rüzgardaki öpüş, rüzgardaki uçuş, rüzgarda düşüş. Cavidan havalı kadındır, Sacit rüzgarlı erkek. Bir gönül rüzgarında atılan iki tek. Piyanoda uçan ellerin rüzgarı. Fuzuli'nin kapısını sadece sabah rüzgarı çalardı. Nefiye'nin şafak gülleri bahar rüzgarıyla açardı. Bir ince rüzgardır Kopi'nin marşı, cenaze törenlerinin resmisinde çalınır. Haberler vardır rüzgarlarla alınır, rüzgarlarla salınır. Rüzgar uçurur kiremitleri. Bir rüzgar kilitler kilitleri, bir rüzgar açar kilitleri. Rüzgar bir sestir, bir hışım, bir titreşim, bir bela, bir kara sevda. Rüzgar hem iniştir hem yokuş, rüzgar başı ve sonudur öykümüzün. Bir varmış, bir yokmuş. 31-12-1987 Doğa acımasız bir kara alaycı mı? Doğada da acıtıcı bir kara mizah, daha doğrusu bir kara alay var mıdır, yoksa kara alay sadece insanoğlundaki yaratıcılığa mı özgüdür diye sorsak, değil derin bir merakla cilt cilt sanat, bilim ve siyasal tarih sayfalarını incelemek, salt gazete haberlerine şöyle bir bakmakla dahi doğanın nasıl acımasız bir alaycı olduğu hemen çıkar ortaya. Doğa yahut kader yahut takdiri ilahi. Adını hangi tür inanca göre koyarsak koyalım, kaosun kendi diyalektik yapısından fışkıran çelişkiler arz küresinin üstündeki canlılara da bir kara alay olarak yansımadı. Filin en korktuğu düşman karıncadır ve karga. Bülbülün familyasındandır. İnsanlar dişsiz doğar, genellikle de dişsiz ölürler. 1995 sinema Oscar'ları pazartesi gecesi perisel bir masal güzelliğinin törenleriyle sahiplerine verildi Los Angeles'ta. Törenlere tekerlekli sandalyesiyle sahnede de görünerek katılan bir erkek oyuncu vardı. Christopher Reeve, yani filmlerde mavi peleriniyle uçan Superman. Kaderin bir kara alayı, Süpermen'i geçirdiği bir at kazası sonucu, uğursuz bir felcin kırık döküklüğüyle tekerlekli bir sandalyeye mahkum etmişti. Armatör Onassis'in kızı akıl almaz servetiyle ters orantılı olarak 40 yaşındayken düştüğü baş edilmez yalnızlığına avutmak için gittiği Buenos Aires'teki bir gece kulübünde aşırı dozda aldığı uyuşturucu sonucu ölüverdi. Çok kişi de bu ölümün bir intihar olduğunu inandı. Dünya edebiyatının en çok roman yazmış kalemi Simon'un kızı ise babasını kahretmek için neredeyse kurşunun sesini telefondan duyurarak son verdi hayatını. Küllerini Simon'un oturduğu evin bahçesindeki bir ağacın üstüne döktüler. Simon ölünce aynı ağacın üstüne döktüler onun da küllerini. Kara alayın en son örneklerinden birini Orsay Müzesi'ndeki Corbett'e ait salonlarda gördüm. Bir Amerikalı'dan geçici olarak alınıp bir süre için müzeye konmuş, dünyanın doğuşu adında bir koca tabloydu. Bütün ayrıntılarıyla bir kadının mahrem organını gösteriyordu. Ve bunu Sultan Aziz döneminde Corbett'e kim ısmarlamıştı biliyor musunuz? Halife-i Ruhi Zemin'in Paris elçiliğindeki bir saray efendisi. Dar kalıpların cenderesi içine sıkışmış fanatikler için özellikle kadın ve sanattan hiçbir şey anlamayan ilkel kimseler oldukları söylentisi yaygındır. Bu söylentiyi ters çıkarmak için Paris'e diplomat olarak gönderilmiş bir saray efendisi tarafından Corbett'e gizlice ısmarlanan o canım tablodan yararlanılamaz mı acaba diye düşündüm. Tablonun cep boyutunda fotokopileri çoğaltılmalı ve ümmetçiliğe de ağırlık veren siyasal toplantılarda izleyicilere birer Osman anısı olarak tek tek dağıtılmalı. Böylece hem önüne geleni kadın ve sanattan anlamayan bir fanatik olmakla suçlama sona erer, hem de büyük bir şah yapıt gerçek sahiplerini bir anı armağan olarak bulmuş olur. Üstelik ola ki katkıda sağlanmış olur izleyici sayısının artmasına. Takdir-i ilahinin kara alayını neden bir Amerikalıyla bir Paris müzesine bırakalım? Bizim de sahip çıkmamız gerekmez mi ona? Kaosun kendi diyalektiğinden oluşan nice garip çelişkiler, bazen büsbütün belirginleşerek hayat boyu düşüp durur hepimizin üstüne. Vaktiyle analarımızın gün eğirdiği ürekenin bugünkü argoda kazandığı değişik anlamda bunun sonucudur. Bazı gösterilerde beleşçilikle ilericiliği birbirine karıştıran sloganlarda daha ilkokuldayken her sabah "Türk'üm, doğruyum, çalışkanım" diye bağır bağır bağırdıktan sonra bir ömür mesleksiz yaşayıp sürekli avanta peşinde koşmaktı. Bir tren daha kalktı. Vaktiyle yolculuk denince hemen akla trenler, garlar, istasyonlar gelirdi. Peronların kocaman yuvarlak saatleri. Elde valizler, hızlı adımlarla binilecek vagonun bulunması. Ya kompartımanın ya koridorun penceresinden dışarıya eğilerek yerdekilerle yapılan son konuşmalar. Kabarmış yürekleri örtmeye çalışan, sözleşen bir görüntü ve yapıştırma gülücükler. Kocaman yuvarlak saatin kalkış dakikasına yaklaşan yel kovanı. Laf ola son birkaç hatırlatma. Sakın mektup yazmayı unutma falan. Ve derken tren kalkıverirdi. Gidenler pencereden biraz daha uzanmaya çalışır, yerdekiler hızlanan 3-5 saniyelik bir yürüyüşle ayrılığın çaresizliğine bir kıyımcık daha direnmek isterlerdi. Sonra sallanan eller uzanırdı tren pencerelerinden ve yerdekilerin de sallanan elleri kalkardı havaya. Son vagonun arkasından uzaklaşan iki demir tamponla bağlantı körüklerinin silik çerçevesi ve yukarı kaldırılmış yine küçük bir bağlantı köprüsünün üç karışlık demir kapağı. Bir de vagonun sol tepesinde gitgide uzaklaşarak kaybolan kırmızı bir ışık. 68. yaşıda dün böyle uğurladık. Garip olanı yerde kalan da bendim, giden de. Ben gidenlerimin arkasından kimseciklerin duymadığı büyük müzikler çalarım yalnızlık saatlerinde. Bazen onları hiç tanımamış olsam bile. İlk kez trendeki kendime her gelece göz kırpıp elimle ufak bir adios yaparak bir Brahms çaldım. Ankara'da sabahlardan akşamlara, akşamlardan sabahlara dokunulmazlığımı kaldırma çabalarının tamtamlı yamyam danslarından biraz olsun kurtulup eve döndüğüm zamanlarda da nedense hep 3. senfoniyi çalardım. Kim bilir belki de farkına varmadan Sagan'ın romanından etkilenmiş olarak. 68 yaşın treni de kaybolup gitti. Daha önceleri giden trenlerden sonra yerde bırakılmış gölgemin kazar unutulmuş olabileceği pek gelmiyordu aklıma. Şimdi azıcık geliyor gibi. Doğuştan batışa doğru kavislenen ışıkları da, renkleri de, karanlıkları da karma karışık bir garip gökkuşağının hayata yansımış çemberinden geçerken ne umdum ne buldum diye düşündüğüm hiç olmadı. Sadece Türk akıl danilerinin böylesine yazıdan uzak, böylesine yazı dışı, böylesine kitap kindarlığıyla betonlaşmış olabileceğini kesin kez öngörememiştim. Gerçi bunu havalı martavallarla saklamaya uğraşıyorlardı ama dünyanın uygar sayılan dilimindeki en az kitap, en az dergi, en az gazete okunan bir ülkesinde bu kadar toplatılmış, yasaklanmış ve yazarları toz edilmek istenmiş yayının bulunması temel gerçeği tabak gibi koyuyordu ortaya. Bu kadarını doğrusu hiç mi hiç beklememiştim. Özellikle adımı dergilerle gazetelerde ilk olarak basılı gördüğüm 1940'lı yıllarda. Şimdi düşünüyorum, öngörebilmiş olsam ne olacaktı? Sanıyorum yine aynı şey olacaktı. Marksizm cehaletinin en yüksek primleri sağladığı dönemlerde, insan toplumlarının da evrensel diyalektiğin dışında kalamayacağını anlatabilmek için harcadığım kağıt ve makine şeritleri bunu bir aylık kanıtlıyor. Bir yazı adamı bulunduğu ortamlardan çok, yazının gereğine göre yaşamalı bence. Yazının gereği içinde toplumsal ortama duyulan tepkiler de vardır çünkü. Bir tren daha gitti. Garip olanı, yerde kalan da bendim, içinde giden de. Biliyorum ki bunlardan bir tanesi kalktığında yerdekini de bırakmayacak. Ne her gelece bir göz kırpması olacak, ne de elle yapılan ufacık bir adios. 22.06.1995 Gençlik ve ihtiyarlık. İnsanlığın bitmeyen konuları var. Aşk gibi, para gibi, siyaset gibi. Ama galiba en bitmeyeni hayatın başındakilerle sonundakiler arasındaki küçümsemeler ve kuşak çatışmaları. Genç için yaşlı, ahı gidip vahı kalmış bir moruk, yaşlı için genç, aklı kafasından bir karış havada bir zibidi. Gerçeği ararsanız her iki zıt değerlendirmenin dışında kalmış olanlar ilginçtir aslında. Örneğin Goya'nın zibidi sayılacak yaşta yaptıklarıyla moruk sayılacak yaşta yaptıkları aynı değerdedir. Rodin için de öyle, Dostoyevski için de öyle, Hugo için de öyle, Einstein için de öyle, Russell için de öyle. Sanat ve bilimde yaş faktörü sadece biyolojiktir. Beyinsel bir farklılaşma yaratmaz. İster 16'sında olsun, ister 86'sında. Kuşaklar arasındaki çatışma daha çok yönetim ve egemenlik konularında çıkıyor ortaya. Genç, kendi yaşamının engellenmemesini ister, yaşlı ise kendi sözünün dinlenmesini. Kimsenin kendi çabası sonucu olmayan bir yaş faktörünün, kişi tarafından kendi üstünlüğü için bir koz olarak kullanılmak istenmesi, başka tür değerlerden yoksunluğun sonucudur çokçası. İster genç olsun, ister yaşlı, insanlarda analitik düşünceden kopukluk oranı, yani dangalaklık oranı her yaş kuşağı için aynıdır. Kör değneğini beller gibi bir iddiaya saplanıp o iddianın kaynağı ile eksi ve artısını kapsamlı bir düşünce sistematiği içine oturtmadan boyuna aynı klişeyi tekrarlayanlara her yaşta rastlanır bilmez misiniz? Örneğin bizde gençler de yaşlılar da atalarımızın kahraman olduğunu söyler dururlar. Peki İspanyolların yahut İsveçlilerin yahut Japonların ataları bizimkilerden daha mı az kahramandılar? Bir kısmı hiç bilmedikleri denizlerde dolaşır, bir kısmı da feodal kavgalarda akıl almaz bahadırlıklar gösterirlerdi. Her toplumun atası aynı ölçüde kahramansa bizimkileri ön plana çıkarmanın anlamı nedir? Gerektiğinde ölümü göze alacak yiğitlikte bir güç oluşturmak tabii. Oysa ultramodern silahlar üreterek onları kullanabilecek kapasitede kadrolara sahip olmak çok daha büyük üstünlükler sağlar ülkelere. İşte ataları kahraman Araplar ve işte korkak Yahudilerin İsrail'i. Böyle değişik ve çok daha gerçekçi bir değerlendirmede yaşın 18 olsa ne yazar, 68 olsa ne yazar? Bu tür bir sorunu kavrayabilenler ve kavrayamayanlar vardır sadece. Kıyısı 5 santimetre olan bir karenin herhangi bir köşesini merkez olarak alır da yarı çapı 5 santimetre olan bir daire çizerseniz karenin daire dışında kalan bölümünün yüz ölçümünü nasıl bulursunuz? Böyle basit bir problemin çözümünde kuşak kavgası olur mu? O nedenle de genç diye kimseyi küçümsemeyin. Yaşlı diye de kimseyi büyütmeyin gözünüzde. Dangalak mı değil mi sorun orada. Yüklendiği işin üstesinden gelebilen bir enerji ve özende mi, yoksa bin dereden su getirip kaytıran ve ipe un seren bir sünepelikte mi? Ve işte Jean Cousteau'nun enfes bir sözü gençlikle ihtiyarlık üstüne. Genç kalarak ölünebileceği gibi ihtiyar olarak da doğulabilir dünyaya. Aynı konuda ünlü sözlerden birkaçını daha sıralayalım. Usta tiyatro yazarı Marshall Eckhart şöyle diyor. Genç kuşakları tahammül edilemez görmek artık onlardan biri sayılamayacağımızdan ötürüdür.